Ayrım 13.
Sayfa 146.
Esmer, uzun saçlı güzel bir kadın kapıyı açıyor. Minelli yine aynı avaz avaz ses tonuyla çok önemli bir iş yapıyormuşçasına, sanki Nil çok mühim birisiymiş gibi, "Bakın ta nerelerden kimi getirdim. Biliyorsun bu cici kız seninle tanışmak için İstanbul'dan kalktı geldi. Bütün şarkılarını ezbere biliyor. Lütfen ona biraz zaman ayırır mısın?" diyor. Sting hafifçe doğruluyor, gülümsüyor, elini uzatıyor. Nil'le tokalaşıyor, esmer kadınla Minelli dışarı çıkıp kapıyı kapatıyorlar. Nil Sting'le yalnız kalıyor. Karşı karşıya, burun buruna, göz göze. Elini uzatsa ona dokunabilir, onu kucaklayabilir, onu okşayabilir, öpebilir, onu boğazlayabilir, onu bıçaklayabilir, öldürebilir. "Otur buraya," diye uzandığı kanepenin ucunu gösteriyor Sting. Nil oturuyor. Şaşılacak kadar rahat, dingin. Hayranı olduğu adamla yapayalnız. Onu okşayabilir, onu vurabilir. Her şeyi yapabilir. Islanmış saçlarına, buruşmuş ceketine hiç aldırmıyor. Kendini tuhaf bir şekilde güçlü hissediyor. Ama görüntüsü içi gibi değil. Ürperiyor. Gözleri dolu dolu oluyor. Sting uzanıp Nil'in bileğini tutuyor. "Mutsuz olman gerekmiyor çünkü hiç kimse birbirinden farklı değil, inan bana," diyor. Nil, Sting sanki tüm yaşamını biliyormuş gibi ve söylediği her şeyin nedenini anlayacakmış gibi adamın gözlerinin ta içine bakıyor. "Çok mutsuzum," diyor. "Ben de mutsuzum. Mutluluk nedir ki, anlat bana. Neyin peşindesin, söyle," diyor Sting. "İşte ben kendim, neden mutsuz olmayayım ki?" diyor Nil. Sting uzanıp Nil'in yanağını okşuyor. "Mutsuz olma. Çok güzel, çok sıcaksın. Ne yapmak, ne olmak istiyorsan başarabilirsin. Sen kendini nasıl görürsen, başkaları da öyle görür. Ama yeter ki kendini gördüğün gibi ol, anlıyor musun? Numara yapma. Öyle ol ve öyle görün. Aslında hiç zor değil. İste yeter. Örneğin, eğer daha güzel olmak istiyorsan daha güzel olabilirsin." Nil gülüyor. Elini Sting'in elinin üzerine koyuyor. "Olacağım. O zaman benimle buluşur musun?" diyor. "Eğer çok istiyorsan bunu da başarabiliyorsun," diyor adam. Kapı açılıyor. Esmer kadın içeri giriyor. "Zaman daraldı. Az kaldı. Yağmur da dindi," diyor. Nil kalkıyor. Sting'i iki yanağından öpüyor. Kapıdan çıkıyor. Hipnotize olmuş gibi kapının önündeki annesini buluyor. Gülümseyerek ona bakıyor. Annesi heyecanla, "Ne konuştunuz, anlatsana," diye soruyor Nil. "Kaçıncı sınıftasın, ne okuyorsun, kaç yaşındasın, büyüyünce ne olacaksın?" demedi anne. "Ne dedi peki?" "Beni çok güzel bulduğunu söyledi." Annesi Nil'e sarılıyor. "Çok güzelsin tabii," diyor. "Olacağım," diye mırıldanıyor Nil. "Ne olacaksın?" diye soruyor annesi. "Olacağım mı dedim," diyor Nil. Nilüfer yemin ediyor. Odasında oturuyor. 17 yıl boyunca oturduğu o minik odasında, yatağının üzerinde, bacaklarını ileriye doğru dimdik uzatmış, sırtını yatağın başına dayamış oturuyor. Bacaklarının üzerinde bir bebek var. Sağa sola sallandıkça keyifleniyor. Mırıl mırıl mırıldanıyor. Gözleri süzüldü. Birazdan uyuyacak. Yatağın üzerindeki gazetede "Paris düşüyor" yazıyor. Nilüfer Paris'in düşüşüyle ilgili değil, o Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda Ali ile el ele yürüyor. Kaiser William Kilisesi'nin mutlulukları için dua ediyor. Hitler'in sesi kulaklarında, Ali'nin eli karnında. Nilüfer'in şu sıralarda en fazla düşündüğü şey, neden her şeyin avuçlarının içinden su gibi kayıp gittiği, neden tutamadığı. Mutlu bir talebeyken, tatil günlerinde, şu minik odasında bir an evvel okuluna gitme hayalleri kurarken, okul hiç bitmesin isterken, üniversiteye girip giremeyeceğini, girerse ne okuyacağını düşünürken, şimdi aynı minik odada bacağında bebeğini sallıyor, tek başına. Nereden kopup geldi okula Ali? Evlenmeyi istiyor muydu Nilüfer? Aşık olmak, yaşanılan her şeyin üzerine çıkan bir şey miydi? Aşk için bırakıp gitmek doğru muydu sahip olduklarını? Aşk, kendin olmaktan çıkmak mıydı? Aşkı hissedince hemen arkasını dönüp kaçmalı mıydı? Yoksa aşk mutluluk veriyor muydu? Acısı mı daha fazlaydı? Neden insan aşkını koruyamıyordu? Ali ölmeseydi aşkı koruyabilecekler miydi? Hiç olmazsa okulunu bitirseydi. İşin içinden çıkamıyordu bir türlü. Bir karar, bir terk edişte en azından bunu anlamıştı ve ne doğru ne yanlış bunu bilmek mümkün değildi önceden. Yanlış ya da doğru olması da hiç önemli değildi aslında. Nasıl olsa doğru sandıkları da kocaman bir yanlışa dönüşebiliyordu sonradan. Bebek uyandı, ağlamaya başladı. "Sustur şu piç kurusunu, sustur diyorum sana. Şimdi düşüp bayılacağım," diye bağırdı annesi. "Sus Ali, sus, sus," diye bebeğin kulağına fısıldadı Nilüfer. Turgut'un yine o garip krize tutmuştu. Bağırıp çağırıyor, bazen kas katı kesilip düşüp bayılıyordu. O bağırmaya başladığında annesi bile korkup susuyordu. Çok ürkütücü, çok üzücü oluyordu o yaşta bir erkek çocuğu böyle görmek. Çok öfkeliydi. Sadece babası geldiğinde sakinleşiyor, gidince yine eskiye dönüyordu. Annesi çok üzülüyordu. Yoksa annesi kötü bir kadın değildi. Deli, yo hayır, deli de değildi. O çok üzülüyordu, o kadar. Nilüfer'in dışarı çıkmasına izin verilmiyordu. Bir keresinde bakkala gittiğinde Turgut da annesiyle birlikte "Nerede kaldın?" diye çok bağırmıştı. Az kalsın dövecekti ablasını. Nilüfer kimseyle görüşmüyordu. Bir tek okuldan arkadaşı Neriman Nilüfer'leri uğurlayabiliyordu. Nilüfer'e de para vermiyordu annesi. Dışarı çıkmadığına ve her şeyini bu evden temin ettiğine göre para almasının bir sebebi yoktu. Babası evde otursaydı, başka bir şehirde partiyle meşgul olmasaydı, annesi de bu kadar tuhaf olmazdı belki de. Bu sefer savaş yoktu, ordu yoktu ve babası yine yoktu. "Çorap alacağım gidip," dedi Nilüfer. "Ne yapacaksın çorabı? Görücülere bile çıkmıyorsun," diye cevapladı annesi. Nilüfer'e para vermemeleri, üstüne başına hiçbir şey almamaları, dışarıya göndermemeleri o kadar önemli değildi belki ama annesinin daha 2 yıl geçmişken Nilüfer'i evlendirmeye çalışması, Ali'ne kızması, ona dayanamaması korkunç bir şeydi Nilüfer için. "Sustur şu piç kurusunu" lafını çok sık duymaya başlamıştı. Nilüfer koca evin küçücük odasında kızını kucaklamış oturup duruyordu. Bebeğini kucağına alıyor, onunla beraber sağa sola sallanıyor, sonunda o da uyuyordu. Ağlamalarıysa hiç tükenmemişti. "Sus, sus," diyordu annesi. Ağlamasına dayanamıyordu kızının. "Acı mı bu gördüğün, acı mı? Sevdiğin ölüler ve seninle ilgilenmeyen, yaşayan ölülerle birlikte olmak ne demek hiç düşündün mü?" demişti bir keresinde. Bir gün evlensin ve kendi yuvasını bilsin istiyordu annesi. Çocuklu, dul bir kadın olmasına rağmen hala görücülerin geliyor olması büyük bir şanstı ona göre ve henüz güzelliğini koruyorken, yaşı da daha fazla geçmemişken derhal bir tanesini seçmeliydi. O 20 yaşındayken 4 çocuk doğurmuş, Nilüfer'i de karnında taşıyordu. Evde çocuklu dul bir kadın vardı. Eli yüzü düzgündü, dışarı çıkmak, gezmek isteyebilirdi ve o, Nilüfer'in annesi, bunu asla kaldıramazdı. "Mahallenin ağzına sakız olamam," diyordu. Nilüfer'in ise zaten böyle talepleri yoktu. Bir gün o, Nilüfer'in annesi, kızının üzerine yürüdü. "Kendini ne sanıyorsun da gelenleri gevri çeviriyorsun? Ben ömür boyu sana bakamam," diye bağırdı. Çok bağırdı. Bağırdıktan sonra uzun süre sesi kısıldı, konuşamadı. Alin çok korktu. Avaz avaz ağlamaya başladı. Nilüfer ellerini gökyüzüne kaldırdı, uzun uzun dua etti. Kendisine ilk istemeye gelen adamla evleneceğini yemin etti. Kızı üzerine, Alin üzerine yemin etti. Nilgün karar veriyor. Ondan boşanmaya nasıl karar verdiğimi anlatayım şimdi sevgili defterim sana. Aslında belki de anlatamam. Çünkü nasıl karar verdiğimi bilemiyorum, inan. Sebebini bile bulamıyorum ama boşanıyorum. Fabrikadaki davranışları nedeniyle olabilir örneğin. Yanında çalışan kişilere öylesine kaba ve buyurgan davranıyor ki eminim kimse onu sevmiyor. Bebeğimizle hastaneden çıktığımız o sıcak Haziran günü aklıma geliyor hep. Arabamız büyük bir kalabalığın ortasında sıkışıp kalmıştı. İnsanlar akın akın ellerinde pankartlarla yürüyorlardı. Büyük, çok büyük bir yürüyüştü. Meğer Türkiye'nin tüm işçileri o gün yürüyormuş. Bebekle arabanın içinde mahsur kalmış gibiydik. Trafik uzun bir süre açılamamıştı. Biraz korkmuştum. Doğrusunu istersen, bebek sanırım insanı ürkek yapıyor. Yılmaz, pis herifler demişti nefretle. O gün hiç üstünde durmamıştım ama fabrikada Yılmaz'ın davranışlarını gördükçe hep o gün düşer aklıma. Sonra, bunun üzerinden 2 yıl geçmişti galiba. Evet evet, bebek 2 yaşındaydı. O 3 genç idam edildiğinde ben ağlarken saçmalama diyerek yanıma gelişi. Hiç üzülmediği gibi adeta sevinişi. Bilmiyorum ki defterim, bunlar bir boşanma nedeni olabilir mi? Bebekten hemen sonra mı acaba? Yo, birkaç yıl geçince. Yılmaz dokunmamaya başlıyor bana. Sevişmelerimiz azalıyor ve sanki bana dokunmadan sevişiyor. Defterim, bunu sana anlatmam pek kolay değil. Dokunmadan sevişilir mi diyebilirsin ama öyle. Yattıktan bir süre sonra beni hafifçe omzuma dokunarak sırt üstü çeviriyor, üzerime çıkıyor, burnunu boynuma gömüyor. Bir süre içime girmek için uğraşıyor. Evet, uğraşıyor. Çünkü ben bu duruma hazır değilim ve biraz canım yanıyor. Ve neyse, birkaç dakika sonra da boşalıyor. Neden böyle yapıyor bunu anlamıyorum. Önceleri böyle değildi. Değişen ne var bilemiyorum. Bana sormuyor bile ne düşündüğümü, ne duyduğumu, tatmin olup olmadığımı. Bu dokunmadan sevişmeler beni çok rahatsız ediyor. Ona hayır diyemiyorum. Sanki bu benim görevimmiş gibi geliyor. Ama artık hiç onunla yatmak istemiyorum. Bu yüzden çoğu zaman bebeğin odasında uyuyorum. O da bana bebekten sonra çok değiştiğimi söylüyor. Sen de değiştin dediğimde ise itiraz ediyor. Çünkü o ev için harcadığı paralar, bana aldığı mücevherler, giysiler hep aynı. Bilmiyorum ki defterim, bu bir boşanma nedeni olabilir mi? Sonra utanıyorum biraz söylemeye ama organı pek sertleşmiyordu artık. Kardeşime sordum. Acaba artık beni arzu etmediği için mi sertleşmiyor? Çok zorlanıyor dedim. O da bilmiyormuş. Ama sevişmeyi sen istemiyorsun. Talep ondan geliyor. O zaman sertleşmesi lazım dedi. Neyse ne. Bunun nedenini aslında pek merak etmiyorum ama sertleşmeyen organıyla içime girmeye çalışması, bunun için kan ter içinde kalıp uğraşıp dedinmesi, benim için katlanması çok güç bir durum artık. Ne yapacağımı bilemiyorum o dakikalarda. Fark etmemiş gibi davranmam mı daha doğru olur acaba? Yoksa fark ettiğimi belli ederek çözümler mi aramalıyım? Fakat o hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, ben de susuyorum. Aslında bu bir boşanma nedeni olamaz herhalde defterim. Olamaz da eğer beni istemediği için böyleyse bu bir boşanma nedeni değil midir sence? Londra'da gittiğimiz o filmdeki, hani Paris'te Son Tango filmindeki şu meşhur tereyağı sahnesinin tiksinmesi ve o filme son derece sinir olması da bir boşanma nedeni değildir elbette. Oysa film bana çok ilginç gelmişti. Sonra hiç boşanma nedeni olamayacak yeni bir durum daha var sevgili defterim. Müşterilerle gidilen cuma namazlarına alışmıştık. Ama şimdilerde normal günlerde de namaz kılmaya başladı Yılmaz. Benim inanç tarzım onu sinirlendiriyor. Onun inanç tarzı da beni sinirlendiriyor. Çünkü bu oruçlar, namazlar, camiye gitmeler arttıkça konuşma biçimi de değişiyor. Eğlence şeklimiz zaten iyice başkalaştı. O tanıştığımız diskolar falan yok artık hayatımızda. Öyle yavaş, öyle hissetmeden oldu ki bunlar. Belki bebek olmasa daha çabuk anlardım bu değişimi. Ama bebeğim ve işim yüzünden benim de hayatı algılamam biraz geç oluyor sanırım. İnsanlar inançlarında özgür olmalılar değil mi defterim? O zaman bu bir boşanma nedeni olamaz. Elimde kalan tek mutluluğum, tabii bebeği saymazsam işim. O da tamamen Yılmaz'ın babasına bağlı. Eğer onun gibi babacan bir adam yerine Yılmaz ya da annesi gibi birileri olsaydı, buna dayanamazdım. Burada bir şeyleri başardım ben. Bir şeylerin iyiye gittiğini gördüm, beğenildim. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Yılmaz'la annesi ise işi bırakmam için elinden geleni yapıyor. Babasını da etkilemeye çalışıyorlar. Nasıl direnebiliyorum ben de şaşıyorum. Kolumdan çekip çıkaracak değil ya. Acaba bu mu boşanma nedenim sevgili defterim? Yoksa bebek mi boşanma nedenim benim? Bebek mi? Onu tutup kaçırmak mı istiyorum yoksa? Diyeceksin ki neden evlendin bu adamla? Onunla hiç eğlenmedin, hiç sohbet etmedin, onu arzulamadın. Onunla yalnız kaldığında bir kez bile kahkahalarla gülmedin. Onu özlemedin, hatta onu kıskanmadın bile. Niye evlendin o zaman, değil mi? Belki o kendine güvenli, şefkatli hali cazip geldi. Belki gencecik bir adamken o mantıklı konuşmaları, korumacı tavrı, her şeyi ele alıp benim yerime karar verme çabaları hoşuma gitti. Ne bileyim, parası yüzünden değildir, değil mi defterim? Ama o kendine güvenli davranışlarının nedeninin para olduğunu o zamanlar bilmiyordum. Daha doğrusu babasının parasının yüzünden olduğunu. Para babasının olduğu için aslında ne kadar güvensiz olduğunu, bu tavırlarının yapmacıklığını, kendine böyle sahte bir kimlik yakıştırdığını, aşağılık kompleksi içinde yanıp tutuştuğunu, o kadar genç yaştayken ve onu hiç tanımazken nasıl bilebilirdim? 18 yaşındaydım onu tanıdığımda. Evlendiğimde ise 20. Şimdi 27 yaşındayım. Bu aklım olsaydı böyle mi davranırdım? Rahat gezmek, geceleri çıkabilmek, saklanmadan sevişebilmek için evlilik. Olur mu hiç? Olurmuş demek. Bilemiyorum defterim. Eğer kaçabilmeyi başaramazsak yaşam boyu hapiste çürümüş gibi oluruz. Boğuluyorum artık ve 27 yaşı çok geç sayılmaz. Gitmeliyim, kaçmalıyım. Anneannem ve annem gibi olmak istemiyorum ben. Nil güven içinde. Nil'in artık tek bir amacı var, güzelleşmek. Kendini çok çirkin sanıyor ve güzelleşince tüm yaşamının değişeceğine, birdenbire mutluluğu bulacağına inanıyor. Oysa Nil güzel bir kız. Kiloları dışında hiçbir sorunu yok. O çikolataları, tatlıları yemese her şey ne kadar kolay olacak. Ekmekten korkma. Bütün kadınlarda bir ekmek korkusu var. Ekmek yemeyip abur cuburları mideye indiriyorlar. Sonra da niye zayıflayamıyorum diye soruyorlar demişti doktor. Nil akşamları sofraya oturmuyor. Annesi et kızarttım, salata yaptım, tam sana göre yiyecekler, neden yemiyorsun diye soruyor. Aç değilim diyor Nil. Yine abur cubur yedin değil mi diyor annesi. Hayır, yalnızca karnım tok diyor. Masaya gelip ekmeğin ucundan koparıyor, yemeye başlıyor. Kızım, rejim yapıyorum diyorsun, ekmek yiyorsun. Mantıklı olsana biraz. Nil annesine ters ters bakıyor. Nil bir haftada 3 kilo veriyor. Yalnızca ekmek yiyor. Boğazından su dışında başka hiçbir şey gitmiyor. En sevdiği şeyler kurabiyeler, çikolatalı tatlılar, dondurmalar, börekler, parmesan peynirli makarnalar gözünün önünden geçip gidiyor, hiçbirini canı istemiyor. İstese de yiyemiyor. Annesinin zorla ağzına tıktığı bisküvili çikolatayı yemeden hemen çıkarıyor. Annesi bir şeylerden kuşkulandı. Artık eve hiç ekmek almıyor. Nil aldığı ekmekleri odasında saklıyor. Gece uykusundan uyanıp dolabında sakladığı ekmekleri yiyor, üzerine su içiyor. Öteki hafta 3 kilo daha veriyor. Yüzü bembeyaz. Biraz da halsiz ama kendinden çok memnun. Mutluluğu çok az kaldığına inanıyor. 3. hafta 4 kilo daha vermişken yanaklarına sürtüğü allıklar bile yüzünün sarılığını kapatamazken ama o bembeyaz yüzünü hayran hayran aynada seyrederken annesi işe gitmiyor. Hadi kalk Nil, çıkıyoruz diyor. Doktora gidiyorlar. Daha önce nereye gideceklerini söylese Nil itiraz edecek ama annesi hiçbir şey söylemeden yola koyuluyor. Nil kendini doktorun kapısının önünde buluyor. Anne bunu yapamazsın diyor. Yaptım bile kızım, yoksa öleceksin diyor annesi gözleri dolu dolu. Niye ölecekmişim diye düşünüyor Nil. Ne kadar güzelleştiğimi görmüyor mu annem? Kendisi zayıf diye hiç anlamıyor benim çektiklerimi. Olacağım, güzel olacağım, aşık olacağım. Onun gibi benim de çevremde erkekler dolaşacak. Daracık blücünümü giyip sevgilimin kucağına atlayacağım. Ben iyiyim. Aç kalmıyorum, yiyorum. Anoreksiya, nevroza. Ben nerede hata yaptım? Ben ne yaptım? Ne eksiğin var Nil? Ne sıkıntın var yavrum? Niçin böyle yapıyorsun? Neden benimle konuşmuyorsun? Hastalanacak kadar mutsuz musun? Nedir seni mutsuz kılan şey? Annesi hem otomobili kullanıyor hem de hüngür hüngür ağlıyor. Nil hala hasta olmadığı inancında. Anne ben anoreksiya, nevroza değilim. Ben iyiyim. Çok mutluyum diyor. Anne bağırmaya başlıyor. Neren iyi? Baksana hızla kilo veriyorsun. Yalnız ekmekle beslenilir mi? Bu gidişle öleceksin. Üniversiteyi bitiremeyeceksin. Çünkü yalnız ekmek yersen zihnin de durur. Nil, yalvarıyorum sana vazgeç. Gel şimdi bir kebapçıya gidelim, bir şeyler ye. Bak zaten zayıfladın. Ne olursun yapma kızım, kendine gel. Beni böyle üzmeye hakkın yok. Nil'in alttan almaya hiç niyeti yok. Kararlı bir şekilde oturuyor. Hasta değilim ben. Çok iyiyim. Bu doktor yanlış tanı koydu diyor. Annesi hem ağlıyor hem bağırıyor. Neresi yanlış teşhis bunun? Hayalindeki bedene sahip değil. Cinsel kimliğinden hoşnut değil. Çocukluk dönemine takılıp kalmış. Anneyle çok yakın yaşayan kızların annelerinden kurtulma çabasıdır bu dedi. Yanlış mı bunlar? Deli kızlar gibisin. Yastıklarının altından kurumuş ekmekler çıkıyor. Normal mi bu yaptıkların? Sonra ekmek yemeyi de bırakacaksın. Ne yesen kusacaksın ve öleceksin kızım. Ölmeyeceğim, mutlu olacağım diyor Nil. Evet Nil, bitkin, halsiz ama huzur içinde. Karar vermenin ve yapmanın huzuru bu. Karar vermek ve yapmak kendisini sevmesini sağlıyor. Kendisini sevmeyi hak ettiğine inanıyor. Hak edilmiş bir sevgi. Ona güven veriyor, mutlu oluyor. Nilüfer yemin etmişti. Görücü annesiyle birlikte geldi. İki sokak ötede oturuyorlardı ve Nilüfer'i tanıyorlardı. Kızın başına gelen talihsiz olay üzücüydü. Ama onun dulluğunun ve bir bebek sahibi olmasının hiç önemi yoktu. Onlar çocukluğundan beri Nilüfer'i biliyorlardı. Her zaman kendini bilen, mazbut bir kız olmuştu, iyi yetişmişti. Haydar istiyordu ki gittiği kasabada doktorluğa başlarken yanında bir can yoldaşı bulunsun. Yani iyi huylu ve güzel bir karısı olsun. Nilüfer'in güzelliğine diyecek yoktu. İyi huylu olduğu da biliniyordu. Almanya'dan dönüp geleli evden dışarı çıkıp bakkala bile gitmemişti. Haydar da çok efendi adamdı.